Herkese merhaba. İkinci Mesleğin podcastinin birinci bölümüne hoş geldiniz. Aslında bu podcastin formatı benim birilerine bazı sorular sorarak onların hikayelerini dinlememden oluşuyor. Ve intro bölümünde de açıkladığım üzere belli başlı sorular üstünden podcast ilerletiyoruz. Fakat ilk bölümde benim hikayemi dinleyeceğimiz için ve bana bu soruları soracak biri olmadığı için ben bu soruların üzerinden geçerek kendi hikayemi sizle paylaşmak istedim. İlk sorudan başlayacak olursak, Ceren Yavuz kimdir? Şimdi bu soruyu hem kendi kendime sorup hem kendi kendime cevaplamak biraz acayip. Çünkü yüzeysel olarak baktığınızda aslında çok basit bir soru olarak görünüyor. Bence çok daha derinine inilebilecek bir soru aynı zamanda. Basitçe Ceren Yavuz, 30'larının başında bir beslenme uzmanı. Bir süredir İngiltere'de yaşıyor. İnsanlara genel olarak ilham olmaktan, yardımcı olmaktan çok büyük zevk ve keyif duyuyor. Zevkle keyif aynı şey mi emin değilim ama anladınız beni. Onun dışında da boş vakitlerinde sevdiği aktiviteleri yapmaktan hoşlanıyor. Arkadaşlarıyla vakit geçirmekten hoşlanıyor. Hayatını olabildiğince anlamlı ve dolu dolu yaşamaya çalışıyor diyebiliriz. Yani toparlayacak olursak Ceren Yavuz aslında fani bir insan. Birimizin diğerinden çok büyük bir farkı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Olabildiğince sıradan bir hayat yaşayan, sıradan bir insan diye tanımlayabilirim kendimi. Bir diğer soru, kendinizi ve meslek değiştirme hikayenizi anlatır mısınız? Tabii ki bu podcast'i yapma fikri zaten benim kendi meslek değiştirme hikayemden ve aslında insanların meslekleriyle ne kadar mutsuz olduklarını görüp bir yol olabilir diye bu hikayeleri onlara motive edici bir şekilde, ilham olucu bir şekilde ulaştırma isteğimden çıktı. Ben aslında üniversitede beslenme ve diyetetik okumadım. Kimya okudum ve bunu da Boğaziçi'nde okudum. Boğaziçi'nde diye özellikle vurguluyorum çünkü Boğaziçi'nde aslında kimya, fizik gibi bölümler. Boğaziçi'nde okuyan herkesin bildiği üzere çok böyle isteyerek girilen bölümler değildir. Çok çok az insan isteyerek bu bölümlere girer. Fakat ben o çok çok az kimya okumak isteyen insanlardan bir tanesiydim. Hatta yani Boğaziçi olmasın başka bir üniversitede olur ben kimya okuyacağım diyordum. Tabii ki hani Boğaziçi'ne girmek gibi bir isteğim vardı. Ama önemli olan benim için o noktada kimya okumaktı. Ve niye diyecek olursanız da yani tabii burada geriye dönüp baktığımda çok fazla hayatımın gidişatını değiştiren ya da etkileyen karar olduğunu gördüm. Ben işte liseyi 3 sene okudum. Yani liseyi hatta 3 sene okuyan son dönemim öyle diyeyim. Ve benim zamanımda lise 1'in sonunda bölüm seçmeniz gerekiyordu. Yani işte eşit ağırlık mısınız, sayısal mısınız, sözel misiniz, dil misiniz vesaire. Ve bana aslında fikrim bile sorulmadan ben sayısal seçmiş bulundum. Yani geri dönüp bakıyorum da hani zaten diğer şeyleri seçebilecek kadar becerikli ya da ilgili de değildim. Yani elimizdeki materyalin en ilgimi çeken tarafı sayısal kısmıydı. Buna da bir şey demiyorum. Sayısal değil hatta yani fen kısmıydı. Yani kimya ve biyoloji falan benim en çok ilgimi çekiyordu. Ve bu sistemin içinde aslında ne okuyabilirim diye baktığımda gördüğüm tek şey ilgimi çeken kimyaydı. Ve dedim ki o zaman ben bunu okuyayım. Yani elimizdeki materyalden bir tek bir şey ilgimi çekiyor. Bir tek bir şeye de kafam basıyor gibi hissediyorum. Bunu okuyayım. Sonrasında işte kimya okumaya karar verdim. Üniversite sınavına tamamen kimya okuyacağım diye hazırlandım zaten. Yani hani böyle işte bir puanım gelsin de sonrasında karar vereyim falan gibi bir şey yoktu. Yani ben son 1,5 sene herhalde lise 2'nin ortasından itibaren dedim ki ben bir şey okuyacağım o da kimya. Yapabileceğim başka hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum çünkü bu alanda. Üniversite sınavına girdim. İşte istediğim gibi bir sonuç geldi. Rahat rahat Boğaziçi'ne girdim. Ve sonrasında çok güzel bir hazırlık senesi geçirdim. Hayatımın en güzel senesi falan olabilir. Fakat bölüme başladıktan sonra fark ettim ki aslında bu bölüm çok da bana uygun değilmiş. Ama tabii o noktada bayağı iş işten geçmişti. Çünkü Bölüm değiştirmek oldukça zor. Yani çok iyi bir ortalamaya ihtiyacınız var bölüm değiştirmek için. Ve işte demin bahsettiğim üzere Boğaziçi'ne girmek için girilen bölümlerden bir tanesi kimya, fizik gibi bölümler olduğu için bu bölüme giren ve kafasında ben işte ortalama kasacağım ve işte ne bileyim kimya mühendisliğine ya da başka bir mühendislik bölümüne geçeceğim diye niyetli çok fazla insan oluyor bölümde. Ve her sene belli bir bölüm değiştirme kapasitesi olduğu için onlarla yarışıyorsunuz ve bu insanların ortalamaları inanılmaz yüksek. Ben zaten kesinlikle iyi bir öğrenci değildim. Hayatımın hiçbir evresinde de olmadım. Yani üniversiteye girdiğimde de yani ortalama bir not alayım benim için yeterli diye düşünüyordum açıkçası. Çünkü ben gerçekten bir şeyi bilip bilmemenizin sınavda sorulan sorulara ezber yaparak verdiğiniz cevapları olduğunu asla düşünmedim. Hiç hayatımın hiçbir evresinde. O yüzden de sınav notlarımda hiçbir zaman çok iyi olmadı. Yani hayatımdaki tek gerçekten böyle istediğim şey uğruna kendi prensiplerimden uzaklaşıp çılgınlarca ders çalıştığım dönem ÖSS'ydi. Onun dışında da hayatımın hiçbir evresinde böyle deli gibi ders falan asla çalışmadım. Bu sebeple de bölüm falan değiştiremedim yani. Zaten değiştirmeye çalışsaydım da ne okuyabilirdim diye düşündüğümde Boğaziçi'ndeki bölümlerden tek bana hitap ettiğini düşündüğüm bölüm çevre bilimdi. Ve sonrasında böyle çok mutsuz bir üniversite hayatı yaşamaya başladım. Sonrasında dedim ki ben işte Erasmus'a gideyim bari. Erasmus çünkü benim çok işte istediğim bir şey. Ben işte Fransızca öğreniyordum üniversiteye girdiğim sene itibariyle. Dedim ki ben işte Fransa'ya gidebilirim Erasmus'a. Bu beni çok motive edecek bir şey. Bari en azından bunu yapayım. Hani Boğaziçi'ndeki akademik olarak bana önerilen şeylerden ya da sunulan şeylerden tek ilgimi çeken şey Erasmus. Erasmus'a gideyim. Erasmus'a da gidemedim ve not ortalamam tutmasına ve işte Erasmus'a başvurup kabul almama, Fransızcamın yeterli olduğuna karar verilmesine vesaire rağmen ben Erasmus'a saçma sapan bir okul yönetmeliği yüzünden gidemedim. Bu okul yönetmeliği de 3. sınıfta 1. sınıf dersi bırakılmaz diye bir yönetmelik varmış. Zorunlu bir dersi almıştım, fizik dersi. Onu da almamın nedeni tamamen alayım da lab dersini geçeyim, dersin kendisini bırakırım diyeydi. Böyle bir gaflette bulunduğum için dersi bırakmak niyetiyle aldığım için dersin ilk midterm'ine girmemiştim. Ve sonrasında işte withdrawal zamanı açıldı ve ben o dersi bırakamadım. Ve bırakamadığım için F aldım. Çünkü zaten dersin sınavını kaçırmıştım. Ve sonrasında Erasmus'um tamamen yandı. Ve işte bu arada çözmeye çalıştık tabii ki olayı bir sürü işte dilekçeler bilmem ne okul yönetmeliğine falan. Ve bu olay benim aslında majör depresyona girmeme sebep olan damlalardan büyük bir tanesiydi. Ve ben sonrasında Boğaziçi'nde bölümdeki üçüncü, Boğaziçi'ndeki dördüncü senemin içinde bayağı bildiğiniz majör depresyona girdim. Ve dedim ki benim bu okulda artık hiç istediğim hiçbir şey kalmadı. Ben tekrardan işte okulu bırakacağım, sınava gireceğim, grafik tasarım okuyacağım. Tabii bu çok ekstrem gelebilir size. Ama demin bahsettiğim hani Türkiye'deki eğitim sistemi ve işte sayısal seçme vesaire olayları vardı ya. Aslında ben lise 1'de grafik tasarım okumak istiyorum demiştim. O noktada o kadar beni susturdular ki tabii o noktada yani 13-14 yaşındayım. Öyle de bir gerçek var. İşte sen çok zekisin, işte sen sayısalcısın, grafik tasarım mı, işte bunu asla işte bir şeye kafası basmayanlar okuyor falan filan diye. Bir şekilde zaten o fikri çok böyle söndürdüler diyeyim. Ve onu okuyabilmek için de eşit ağırlıkçı olmak gerekiyordu. Ben zaten bir şekilde yani hasbelkader diyeyim sayısal seçtiğim için o konu yani çok böyle açılmadan kapanmıştı zaten. Fakat baktığımda geriye belki de lise 1'de bana ya gerçekten çocuğum ne istiyorsan onun peşinden git ve grafik tasarım okumak istiyorsun oku deselerdi benim hayat yolum çok daha farklı ve dümdüz olabilirdi. Ama olmadı çünkü Türkiye'deki eğitim sistemi, çünkü sayısala kafası basan insanı zorla sayısal seçtirme vesaire. Bunlar beni bir şekilde kimya okumaya itti ve sonrasında da anlattığım üzere Majör depresyona ve ben okulu bırakacağım, işte ÖSS'ye gireceğim tekrardan ve grafik tasarım okuyacağım demeye kadar itti. Yani bu süreç, bu arada okulu bırakacağım dediğim süreç aşağı yukarı 1,5 senelik bir süre. Böyle okulla alakam olabildiğince minimum seviyede, işte 6-7 tane ders alıyorsam eğer, bunların en az 3'ü 4'ü zaten ekleniyor sürekli. Sadece böyle zorunlu olarak, fiziksel olarak orada olmanız gereken kimya derslerinde okuldayım. O dersleri geçiyorum. Çünkü zaten kimyanın kendisi bana o kadar zor gelmiyordu açıkçası. Ama ben kimyager olarak çalışabileceğimi düşünüyordum lisede okurken. Çünkü bana hitap edebilecek bir şey olduğunu düşünüyordum. Hatta hitap edebilecek bir şey dememin kastı da, ben Ar-Ge yaparım herhalde. Laboratuvarda, kozmetik alanında olur bu. Kozmetik alanı Fransa'da çok gelişmiş ve ben Fransızca öğreneyim en iyisi. Çünkü bunu yapmak istiyorsam buraya gitmem lazım herhalde diyerek, hatta üniversiteye girdiğimde Fransızca öğrenmeye başlamıştım. Ve hayatta nasıl ilerlemek istediğim aslında oldukça açık görünüyordu bana en başta. Ve sonrasında o yolun içine girdiğimde, o yolun aslında hiç hayal ettiğim gibi olmadığını, hiç bana göre olmadığını görüp dedim ki benim başka bir şey yapmam gerekiyor. Ve o noktada işte Erasmus'ta olmayınca depresyon, okulu bırakma isteği, tutabileceğim tek dal olan grafik tasarıma ilgim var, bunu okuyayım bari dediğim noktaya gitti. Çok kötü bir süreçti. Hiç böyle romantize etmeyeceğim. Gerçekten baya baya kötü bir süreçti. Hatta o sürecin sonunda ya sürekli ağlıyorum böyle, mutsuzum falan. Bir gün böyle aile yemeğinde, işte anneannemin evindeydik, böyle işte annemler var, dayımlar var falan, anneannem dedem var. Ben yine böyle ağlıyorum, işte çok mutsuzum, rahat olsun, bu okulu bırakmak istiyorum falan. Annem böyle bütün işte çekirdek aile diye tabir edebileceğim akrabaların bir yuvarlak masanın etrafında oturduğu bir anda dedi ki, tamam kızım, bırak şu okulu, sen de rahatla, biz de rahatlayalım. Çünkü bu böyle artık 1,5 senedir devam eden bir şey ve ben majör depresyondayım, işte terapi alıyorum, üstüne antidepresan kullanıyorum ve bir şekilde yani bir şeyler yoluna girmiyor. Çünkü yani sonrasında ne yapacağımı göremiyordum açıkçası. Sonrasında yani ben bu bölümü bitirsem bile ne yapacağım ki? Bu bana meslek olarak istediğim şeyi vermeyecek ve ben meslek olarak başka bir şey edineceksem niye bunu okuyorum ki? Ya da niye bunu okumaya devam ediyorum ki? Hani daha fazla vakit kaybetmeden ben başka bir yola gireyim en iyisi diyordum. Ve o noktada artık böyle ailemden de okulu bırakmam konusunda bir onay çıktığında dedim ki arkadaşlarıma, gerçekten ciddi olarak ben okulu bırakıyorum. Yani bırakıyorum artık. Yani bitsin bu çile ve gidelim artık. Bu kadar acı çekmeye gelmedik bu hayata. Ve sonra arkadaşlarım beni oturttu. Şöyle konuşmalar geçti. Ceren, bak, bölümü bitirmen için işte 70 küsur kredi alman lazım. Bölümde o ara 140-145 kredi arasında bir şeyle bitiyordu. Yani ben aslında kredilerin yarısını vermiştim. Ve dediler ki bana, sen dişini sıkarsan bu 70 krediye aşağı yukarı 1,5 senede verirsin. Normalde böyle 20 kredi civarında ders alınıyordu bir şeyde, bir dönemde, öyle diyeyim. Zaten hani o noktada ben Boğaziçi bünyesi altındaki 5. senemdeydim. O yüzden dediler ki zaten yeterince vakit kaybettin yani. Ha bir sene daha kaybetmişsin, ne olacak? En azından mezun ol ve sonrasında ne yapmak istiyorsan onu yaparsın. Ve iyi ki de demişler. Çünkü ben dedim ki tamam, bunu yapacağım. Ben evet artık bu bölümü bitireceğim ve sonrasında da ne yapmak istiyorsam onu yapacağım. Dediğim o 1,5 senelik zamanın içinde bir tane seçmeli ders aldım ve bu da gıda kimyası dersiydi. Ve bu ders benim gerçekten hayatımı değiştirdi. Kimya içinde ya da kimya altında ya da kimyadan sonra diyeyim, yapabileceğim bir şey varmış diye bir keşifte bulunmama sebep oldu. Gerçekten ilgimi çeken, gerçekten öğrenmek istediğim bir şey olduğunu fark ettim bunun. Ve sonrasında dedim ki ben yüksek lisans yapayım bari. İşte önce gıda kimyasıyla başladı olay. Gıda kimyası, gıda bilimi gibi bölümlere bakıyordum. Sonra baktım ki bazı şeylerde, master programlarında gıda işte kimyası ya da bilimi, yani food chemistry ya da food science and nutrition, yani beslenme ve gıda kimyası ya da gıda bilimi diye bölümler var. Ve sonrasında öyle bir bakarken master programlarına, Yani böyle bir şey oldu ve bir aydınlanma yaşadım. Dedim ki ben zaten laboratuvarda çalışmaya uygun bir insan değilim. Ben neden hala sürekli laboratuvarda şeylere bakıyorum? Ben dedim bu laboratuvar kısmını eleyeyim. Geriye kalan şey olan beslenmeye okuyayım bari. Çünkü bu daha bana hitap ediyor gibi görünüyor. Ve hayatımın en ama en doğru kararıydı kesinlikle. Canım kendim diyorum. Canım kendim iyi ki cesaret etmişim ve bu adımı atmışım. Sonrasında işte İngiltere'de yüksek lisans yapmaya beslenme alanında gittim. Ve alanımı çok sevdim. Sonrasında kendimi daha da fazla geliştirmek istediğimi fark ettiğim için ikinci bir yüksek lisans yaptım bu alanda. Ve bu esnada zaten çalışmaya başlamıştım danışanlarımla. Ve zaman içinde baktım ki alet çantamda bir tane daha alet olsa daha da iyi olur. Ve bu sebeple de işte geçen sene de psikoloji yüksek lisansına başladım. Ve geri dönüp baktığımda üniversiteyi bile bitirmekte zorlanan Ceren'in üçüncü master'ını yapıyor olması ve sonrasında çok çok çok büyük ihtimalle de bir doktoraya devam edecek olması fikri bana insanın gerçekten sevdiği şeyi bulmasının ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Benim meslek değiştirme hikayem genel olarak bu şekilde ve beslenmeye de olan ilgimin aslında birkaç tane temel sebebi var. Ben aslında işte 15 yaşına kadar falan hiçbir kilo ile alakalı derdi olmamış bir insandım. Hatta bayağı zayıf bir çocuktum. İşte böyle vitaminsiz denen insanlardan bir tanesiydim. Fakat böyle lise 2'nin ortalarında gibi diyeyim. Yani lise 2'nin Kasım'da babam vefat etti bir anda ani bir şekilde. Ve sonrasında da işte ÖSS senesi geldi derken ben böyle çok hızlı bir şekilde 15 kilo falan aldım. Üniversiteye girdiğimde yavaş yavaş işte beslenmedir, spordur vesaire bu gibi şeylerle ilgilenmeye başladım. Ve hem kendi hayatıma böyle bir şekilde dokunduğu için hem de aslında beslenme okumaya karar verdiğimde baktım bazı programlarda gördüm ki beslenme aslında sadece kilo vesaire değil, sağlık için de çok önemli. Hatta beslenme canım babamı kaybettiğim kalp hastalıklarını da önlemek için aslında çok efektif bir yöntem. Hatta en önemli önleyici yöntemlerden bir tanesi. Ve bu benim beslenmeye çok ciddi bir ilgi duymama, çok içine girmeme ve daha da daha da daha da diye daha da fazla öğrenme isteğime sebep oldu diyebilirim. Meslek değiştirmeye nasıl karar verdim ve kırılma noktası neydi? Ya meslek değiştirmeye aslında demin anlattığım gibi bir anda karar vermedim. Bu bir sürecin sonucuydu. Ama aslında bunu bir meslek değiştirmek olarak bile değil de hani ilgim olan şeyi okuyayım, öğreneyim diye ilerleyen bir yolu olarak tanımlayabilirim. Bir kırılma noktası vardıysa o da ne kadar mutsuz olduğum ve bu sebeple başka bir yola adım atmam gerektiğini fark etmemdi. Ve ben o yolun aslında tekrardan üniversite sınavına girip grafik tasarım okumak olduğunu düşünüyordum. Ama o yola doğru ilerlerken farklı bir şey buldum ve buradan ilerleyeyim dedim. Çünkü grafik tasarım fikrinden de daha çok ilgimi çeken bir şey oldu beslenme. Az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı. Bu şekilde bu kararı verdim diyebilirim. Meslek değiştirmeden önce ne gibi duygular içindeydim? Gerçekten çok kaybolmuş, çaresiz, mutsuz, gelecekle alakalı umutsuz, aklınıza gelebilecek tüm negatif duygulara sahiptim diyebilirim. Zaten bu sebeple de yani bir şey yapmam lazım ve bundan daha kötüsü olamaz herhalde diye bir şeylere tutunmaya çalışıyordum diyebilirim. Çünkü yani bir çıkış yolu göremiyordum ve bu beni gerçekten çok yıpratıyordu. Bölüme çok isteyerek girsem de sonrasında çok istediğim gibi çıkmamasından dolayı böyle bir yol çizmiş oldum kendime. Kimyayı aslında hani genel olarak sevmiyordum diyemeyeceğim. Bazı dersleri gerçekten çok seviyordum. Ama bazı dersleri de gerçekten hiç sevmiyordum. Ve kimya okumak Sadece kimya okumak demek değil maalesef. Yanında çok fazla gereksiz olduğunu düşündüğüm fiziktir, matematiktir gibi dersler de görüyorsunuz. Bunlar benim zaten kafamı çok basmadığı ya da zorla bastırdığı şeyler. Ve ben bu dersleri okurken de öyle bir acı çektim ki gerçekten böyle hani yani abartmıyorum size. 3 tane fizik, 3 tane matematik dersi vardı. Ben ilk iki fizik ve matematik dersini tam hangisini kaçıncı kez de geçtiğimi hatırlamıyorum ama beşer ya da altışar kez aldım o iki dersi de. Ve nasıl hani bu kadar çok sefer aldın Ceren derseniz zaten bölümde 5 sene okudum. Bu zaten 10 dönem yapıyor ve o 5 senenin her birinde de aslında ya yaz okuluna da kaldığım için bir 5 dönem de oradan geliyor. O yüzden 15 dönemde işte daha bile fazla ediyor herhalde ya. 5. 6. kez değil belki daha bile çok almış olabilirim hatırlamıyorum şu anda. Çünkü son olanları yani son matematik ve son fizik dersini İlk alışımda geçtim ve o noktada çünkü bir şekilde mezun olacağım. Bu dersleri geçmem gerekiyor. D de olsa geçeyim, bitsin. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeyim diyerek geçmiştim. Ama bu şekilde acı çektiğinizde ve kimyanın işte bazı derslerini dediğim gibi çok seviyordum. Yani analitik kimya çok seviyordum, enstrümantal kimya çok seviyordum, inorganik kimya çok seviyordum ama fiziko kimyadan mesela nefret ediyordum. Gerçekten nefret ediyordum. Organik kimyayı da açıkçası çok sevmiyordum. Çünkü bayağı ezbere dayanıyordu. Ve benim ezberim de o kadar iyi olmadığı için beceremiyordum diyeyim. Ya da çok becermem için, ortalama bir not almam için büyük ihtimalle bölümdeki insanlardan daha fazla efor sarf etmem gerekiyordu. Ve böyle hani bir tarafta çok sevdiğim şeyler var. Bir tarafta çok da sevmediğim şeyler var. Ve onun yanında okutulan şeyleri hiç ama hiç sevmiyorum derken kimyadan aslında bayağı bir soğumuştum. Ama geriye dönüp baktığımda pişman mısın kimya okuduğuna derseniz hiç ama hiç pişman değilim. Çünkü ben eğer üniversitede düz bir beslenme diyetetik eğitimi almış olsaydım olaya çok daha farklı bir noktadan bakıyor olurdum. Niye bunu söylüyorum? Çünkü kimya çok temel bir şey. Dogmalardan çok uzak bir şey ve sizin gerçekten çok kritik olarak bazı şeyleri düşünebilmenizi sağlayan bir altyapı veriyor size. O yüzden de kimya bence çok temel bir kabiliyet olduğu için üstüne gelen kimya temelli bir alanı öğrenmek hem çok daha kolay hem de çok daha farklı bir yerden bakmanıza yardımcı oluyor. Bu sebeple de açıkçası yani pişman değilim. Hani emeklerim boşa gitti vesaire kesinlikle diye düşünmüyorum. Ve hatta ara ara da söylerim bunu. İyi ki üniversitede beslenme diyetetik okumamışım. Yani o zamanlar hiç ilgim falan da çekmiyordu zaten lisedeyken. Hani böyle bir bölüm var ve ben bunu okuyayım diye düşünmemiştim bile. Hani ne bileyim mimar olmayı düşünmüştüm. Hani bu yapabilir miyim diye ya da işte doktor olmayı düşünmüştüm. Ama beslenme diyetetik okumayı, diyetisyen olmayı düşünmemiştim bile öyle diyeyim. Ama iyi ki de böyle olmuş çünkü şu an geldiğim noktadan gayet mutluyum açıkçası. Bir diğer soru, ne istemediğini görmek kolay. Peki ya ne istediğimizi nasıl görebiliyoruz, nasıl buna karar verebiliyoruz? Benim buna cevabım deneme yanılma. Çünkü insan bir şey denemeden onu gerçekten sevip sevmediğini asla ve asla göremez. Tabii ki hepimizin belli başlı sorumlulukları var. İşte belli bir beklenti var bizden. Belli bir yaşa geldiğimizde para kazanmamız gerekiyor vesaire. Ama bence hani bir şeyleri değiştirmek istediğinizde, üniversite okurken de, işte sonrasında çalışıyorken de bazı şeyleri deneyebilirsiniz. Denemek için bir emek ve efor sarf edebilirsiniz. Ve bunu yaparsanız eğer gerçekten hani neyin olabilitesi var, neyin olabilitesi yok, bunu daha net bir şekilde görebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü bir şey denemeden gerçekten onu size uygun olup olmadığını görmek çok mümkün değil. Her yani şey gibi düşünün, bir tane elbise var, mankenin üstünde çok güzel duruyor ve diyorsunuz ki ben bu elbiseyi alacağım çünkü işte bende de çok güzel duracak. Ama giyiyorsunuz ve hiç de aslında size göre değilmiş, sizin vücudunuza göre değilmiş, sizin ten renginize uygun değilmiş. Yani biraz bu metafor gibi elbise aslında kiminin üstünde çok iyi durur, kiminin üstünde çok kötü durur. O elbise bir meslek olsa aynı şekilde denemeden onun sizin üzerinizde iyi durup durmayacağını asla ve asla görmeniz bence pek mümkün değil. Tüm bu sebeplerle de biraz deneme yanılmaya ihtiyaç var diye düşünüyorum. Hani ben neler yaptım bu süreçte derseniz. Ben aslında üniversitede birçok farklı seçmeli ders aldım ve neyi sevip sevmediğimi görmeye yardımcı olacak. Ve kimya alanında da birçok farklı ders aldım seçmeli olarak. Zaten almanız gerekiyordu da. Herhalde bir 6-7 tane bölüm seçmeli ders vardı. Onun dışında serbest seçmeliler vardı. Onun dışında böyle tamamlayıcı seçmeliler gibi dersler vardı. İşte ekonomidir, işte dil dersleridir. Ne bileyim işte tarihtir, sosyolojidir, psikolojidir gibi dersler alabiliyordunuz. Ben onların birçoğunu Fransızca almıştım. Fransızca gerçekten ilgim vardı ve bayağı da ilerledim. 4 ders falan aldım herhalde. Çeviri dersine kadar gelmiştim Fransızca'da. Hatta yani çevirebilirim, okuyabilirim diye düşünmemin bir sebebi de oydu. Tüm bunlara ek olarak bir de serbest seçmeli denen bir kategori vardı. Okul hayatınız boyunca herhalde bir 6-7 tane de tamamen serbest ders alabiliyordunuz. Ve ben bunları hep sanatla alakalı derslerden aldım. İşte ne bileyim fotoğraf dersi aldım, film analizi dersi aldım, yeni medya sanatı dersi aldım. Başka ne aldım? Sanırım bir tane daha film dersi aldım. Yani Boğaziçi bünyesinde sunulan, ilgimi çeken birçok dersi aldım ve denedim. Onun dışında işte kulüpler vasıtasıyla birçok farklı şey denedim. Benim ilgimi ana olarak çeken tek şey müzikti. Sosyal aktivite olarak. O yüzden ana kulübüm de radyoydu. Ve onun dışında işte kulüpler vasıtasıyla birçok farklı şey tecrübe etme fırsatım oldu. Ama bunların hepsi bir deneyip böyle daha çok da bana göre değilmiş dediğim şeyler oldu. Radyo hariç. Radyoyu çok sevdim. Radyo Boğaziçi buradan kalp yolluyorum. Dinleyen varsa hem radyodan birçok güzel arkadaşım oldu. Hem de yani müzik genel olarak benim çok ilgimi çeken ve sevdiğim bir şey olduğu için ortam ve insanlar ve İşte radyonun kendisi vesaire benim çok ilgimi çekti ama onu bir kariyer olarak niyeyse hiç düşünmedim. Çünkü müzik benim böyle nasıl diyeyim hani benim ruh sağlığım için olması gereken ve her zaman hayatımda var olmuş bir şeydi. Ama bunu bir kariyere dönüştürmek, bundan para kazanmayı açıkçası hiç düşünmedim. Niye bilmiyorum. Şu an geriye dönüp baktığımda enteresan geliyor bu ihtimali hiç değerlendirmemiş olmam ama ben herhalde bir dinleyici olarak daha çok ilgiliydim müziğe. Müzik yapacak bir insan olmak yerine zaten enstrüman falan çalmak konusunda çok kabiliyetsizim. Bunu biliyordum. Hatta yani kabiliyetsizim diye kendime haksızlık falan yapmıyorum. Dispraksi denen bir nöro çeşitlilik durumu var. Dispraksiye sahip olan insanların kabaca el ayak koordinasyonu diyeyim ortalama çok daha altında oluyor. Ya da ince ya da genel motor kabiliyetleri çok daha ortalamanın altında oluyor. Yani parmaklarınızı ortalama bir insandan daha az detaylı bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. O yüzden de mesela piyano çalmak falan gibi aktiviteler oldukça zor oluyor dispraksisi olan bir insan için. Ya da işte ne bileyim araba kullanmak mesela dispraksisi olan insanların çok zorlandığı bir şey genel olarak. Çünkü o el ayak koordinasyonu çok iyi olmadığı için frene ya da gaza doğru miktarda ya da doğru zamanda basmakta bu insanlar zorlanıyor. Bunu niye bu kadar anlattım diyecek olsanız, bende de dispraksi var. Ve ben bunu daha işte 1-1,5 sene önce öğrendim. Ve bundan dolayı aslında benim bütün çocukluğum boyunca öğrenmeye çalışıp asla öğrenemedim. Beynimi yakıyor gibi hissettiğim birçok müzik enstrümanında bu kadar zorlanmamın da sebebinin bu olduğunu geç de olsa öğrenmiş olduk. Büyük ihtimalle bu sebeplerle ben müziğin bir kariyere dönüşmeyeceğini asla düşündüm ve bu benim için bir hobi olsun dedim. Bunun dışında da okul dışında aslında ben üniversitenin son 3 senesinde film festivallerinde rehberlik yaptım. Bunu yapmamın nedeni de belki anlamışsınızdır zaten konteksten. Filme de birazcık ilgim var ve belki hani bu bir kariyer olabilir ya da buradan devam edebilirim diye de bir bakmak istemiştim açıkçası. Çok çok çok keyifli ve çok çok çok güzel zamanlar geçirdim bu festivaller süresince. Ama bunun hani bir kariyer olarak bana pek uygun olmadığını da görmüş oldum açıkçası. Bu arada eğer üniversite öğrencisi ve yabancı dilini kullanmak ya da geliştirmek isteyen birileri varsa bu gibi festivallerde çalışmayı düşünebilirsiniz derim. Çünkü hem harçlığınızı çıkarma fırsatı sunuyor size, hem işte festival süresince birçok farklı oyuncu, yönetmen, yabancı insanla bir arada oluyorsunuz ve onlardan sorumlu oluyorsunuz ve bütün gün boyunca onlarla ilgilenirken işte dil pratiği yapabiliyorsunuz ve ben bana İngilizcem, Fransızcam rehberlik yapmak istiyorsun diye sorduklarında Fransızca lütfen Fransızca verin bana diyordum. Çünkü İngilizce zaten bir şekilde pratik yapıyordum. Fransızca daha zor pratik yapabildiğim bir dilde ve gerilememesini, unutmamayı istediğim için de hep buradan ilerlemiştim. O yüzden benim için çok keyifliydi birçok anlamda bu zamanlar. Bir diğer soru, meslek değiştirirken maddi manevi destek olan birileri var mıydı? Manevi olarak vardı. Arkadaşlarım, ailem, yani ne kadar mutsuz olduğumu gördükleri için bir şekilde mutlu olabileceğimi düşündüğüm yolda devam etmem konusunda ellerinden geldiğince destek olmaya çalıştılar. Bunun dışında o zamanlar bir erkek arkadaşım vardı, Eren. Ve onun bir yakın arkadaşı vardı, Murat. Murat Bür. Eren ve Murat bana gerçekten beslenme okursam sonrasında iyi bir hayatın beni bekleyebileceğini, başarılı olabileceğimi, yetenekli olabileceğimi bu konuda söylediler ve bana gerçekten ciddi motivasyon verdiler. Onların desteğiyle belki de ben bu kadar kolaylıkla bu adımı attım diyebilirim. Maddi kısımdaysa daha önce bunu hiç internet üstünde açık açık söylememiştim ama bunu belki duymak birilerine bir şekilde iyi gelir diye düşünüyorum. Maddi kısımda bana çok destek olan biri olmadı. Çünkü ben üniversiteden 2013'te mezun oldum ve üniversiteyi okurken işte birinci ya da ikinci sınıftaydım, çok hatırlamıyorum şu anda. Annem çok büyük bir borçla ortağı olduğu dil okulundan ayrılmak zorunda kaldı ve maddi olarak gerçekten zor bir süreçten geçiyorduk. Hatta şöyle bir muhabbet olmuştu, çok iyi hatırlıyorum. Ben anneme demiştim ki, anne ben yüksek lisans yapmaya gitmek istiyorum işte yurt dışına, İngiltere'ye beslenme okuyacağım. Annem de şöyle bir cümle kullanmıştı, hiç unutmuyorum. Git kızım ama hangi parayla? Ve bu böyle işte aylarda süre gelen bir süreçti. Ve ben diyordum ki yani bir şekilde aile büyüklerinden birilerinden ben bu parayı bulacağım ve bunu yapacağım diye düşünüyordum. Ve ben o zaman kullandığım sosyal medya üzerinden yüksek lisans yapmak istediğimi ama programların ne kadar pahalı olduğu ile alakalı bir şeyler yazıyordum. Ve bu yazdığım bir şeyler benim o noktada aşağı yukarı 10 senedir konuşmadığım baba tarafımın kulağına gidiyor. Babam vefat ettikten sonra ben baba tarafımla konuşmayı kestim. Daha doğrusu ben onlarla konuşmayı kesmedim. Onlar benimle konuşmayı kesti. Hala anlayabilmiş değilim ama bu şekilde olması gerekiyormuş diyeyim. Fakat tabii mirasçı olduğum için konuşmasalar da benle, bana kalan bir şeyi de benden habersiz satamıyorlar. Ve benim master yapmak için para aradığımı ya da işte master yapmak istediğimi ama böyle bir maddi bariyerle karşılaştığımı fark edince bana bir haber uçuruldu. Böyle böyle bir şey var. Bunun işte dörtte biri sana kalıyor. Satabiliriz. Satarsan da sen gidip istediğin master'ı yapabilirsin. Ben bu miras parasıyla açıkçası iki tane master'ımı yaptım. Yani toparlayacak olursak aslında ben maddi tarafı bana kalan mirasla hallettim. Ve bana çok destek olan birisi de olmadı açıkçası. Ha, şans yani böyle bir şey olmayabilirdi. O noktada belki bana destek olabilecek maddi anlamda da birilerini bulabilirdik aile içinde diyeyim. Ama çok şükür ihtiyaç kalmadı. Bu olay da bu şekilde çözüldü. Bir sonraki soru, çevre baskısıyla nasıl başa çıktınız bu süreçte? Demin anlattığım üzere aslında o kadar mutsuz ve o kadar yıpranmış bir durumdaydım ki çevre baskısı kurulabilecek bir noktayı çoktan geçmiştim. Çünkü çevremdeki herkes de benim gerçekten ne kadar mutsuz olduğumu görebiliyorlardı. Ben kimya okuyacağım dediğimde aslında bir ciddi çevre baskısıyla karşılaşmıştım. İşte kimyager mi olacaksın, laborant mı olacaksın vesaire gibi. Ben de diyordum ki evet yani kimyager olacağım, evet laborant olacağım. Ben kimyager olmak istiyorum. Kimyager olmama lütfen izin verir misiniz falan gibi böyle. Biraz ters, biraz şakayla karışık yine ters sayan şekillerde bu çevre baskısıyla başa çıkmaya çalışıyordum. Fakat ben beslenme okumak istiyorum dediğimde ya da ben okulu bırakmak istiyorum dediğimde artık böyle çok da çevre baskısı kurulabilecek bir noktada değildim gerçekten. Çünkü psikolojik olarak kötü bir dönemdeydim. Böyle olduğu için de belki yine de çevre baskısına birazcık da olsa maruz kalmışımdır. Ama görebilecek belki de durumda değildim ya da ona önem verecek durumda değildim. Çünkü o kadar mutsuzdum ki başkalarının söyledikleri değil, benim kendi içimde o mutluluğu nerede bulacağımı keşfetmem gerekiyordu. Şükür bir şeyler buldum ve gerçekten iyi bir karardı. Bir diğer soru, bu süreçte ne gibi zorluklarla karşılaştım? Ajitasyon yapmak istemem ama gerçekten yani 22 küsur yaşıma gelene kadar herhalde o kadar çok aile travması ve o kadar çok böyle birincil olarak aileyle alakalı negatif olay yaşadım ki hani meslek değiştirmeyle alakalı ya da alan değiştirmeyle alakalı yaşadığım hiçbir zorluk o kadar da zorluk gibi gelmedi açıkçası. Ama tabii ki bunu söylemekle birlikte bazı zorluklarla karşılaştım. Mesela işte yüksek lisans yaptıktan sonra iş bulmak konusunda çok zorlandım. Çünkü İngiltere'de işte Türk olarak iş bulabilmeniz çok zordu. Çünkü ben yüksek lisansımı bitirdiğimde İngiltere hala Avrupa Birliği ülkesiydi ve Avrupa Birliği ülkesi olduğu için de aynı pozisyona bir Türk ve bir AB vatandaşı başvurduğunda AB vatandaşı hemen sizin önünüze geçiyordu. Yani öyle bir yönetmelik vardı ve AB vatandaşı bu şartlara uyan bir insan bulamazlarsa ancak sizin başvurunuzu değerlendiriyorlardı. Ve başvuruyu değerlendirmenin ötesinde de sizi işe alabilmek için vize sponsoru olmaları gerekiyordu. Çünkü öğrencilik sonrasında İngiltere'de size çalışma hakkı veren bir vize vermiyorlar maalesef. İşte bu yüzden de bunu şirketin sizin adınıza alması gerekiyor. Bir durum böyle olduğu için de açıkçası gerçekten çok zorlandım. Çünkü yeni mezun olarak yani 1.000 tane sizinle benzer kalifikasyonlarda insan var ve bunların yarısı AB vatandaşı. Zaten oradan işler çok zorlaşıyor. Onun dışında yani belki 3-5 sene tecrübeli olsam evet bir şirket bana sponsor olmak ister ama yeni mezunum yani hiçbir farkım yok diğerlerinden. Üstüne üstlük böyle bir yönetmelik var ve gerçekten ne yapacağımı bilemedim. Hatta İngiltere'de kalmak için doktora yapayım falan dedim. O işler de böyle saçma sapan problemlerle baltalandı vizeyle alakalıydı genel olarak. Ve sonrasında böyle paldır küldür Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım. Bir süre oldu, bir 6 ay kadar. O esnada aslında hayatımın yine kötü dönemlerinden bir tanesinde zaten sosyal medyada bir şeyler paylaşıyordum. Bir de dedim bir blog açayım daha uzun formatta bir şeyler yazayım. Derken bu benim kendi işimi kurmama ve şu anda 7 senedir ben kendi işimi yapıyorum diyebildiğim noktaya gelebilmemin temellerini attı. En kötü, en zor dönemde bile baktığınızda sonrasında çok çok iyi bir noktaya getirdi beni. O yüzden de o zorluklara böyle baktığımda özellikle meslek değiştirmek konusundaki zorluklara baktığımda ay ne yıprandım ya ne kötüydü demek yerine biraz belki sonrasında gelen o güzelliklere odaklanmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum kendi açımdan. Ama genel olarak zorlandığım noktalar bunlardı herhalde. İkinci mesleğimde mutlu muyum? Çok mutluyum. Neredeyse her gün şükrediyorum. Bunu söyleyebilirim gerçekten. İyi ki bu adımı atmışım. İyi ki bu cesareti göstermişim. Böyle durup bir düşündüğümde dediğim gibi birçok zorlukla karşılaştım hayatımın birçok evresinde. Bu işte beslenme okuduktan sonraki süreçte de böyle oldu aslında. Ama baktığınızda bu yolun beni getirdiği nokta şu anki nokta ise eğer Her gün neredeyse çok şükür diyorum diyebilirim. Tabii ki bazen işte işle alakalı benim de tadımı kaçıran ya da işte kendimi çok iyi hissetmediğim şeyler olabiliyor. Ama bu genelde işin kendisiyle alakalı değil de benim psikolojik durumumla alakalı oluyor. Benim ruh sağlığımla alakalı oluyor. O yüzden de genel olarak mesleğimde çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Kendi karakterime uygun bir meslek bulduğumu düşünüyorum açıkçası. Bir diğer soru, hiç pişman oldunuz mu ya da keşke dediniz mi? Bu süreçte hiç pişman olmadım ya da keşke de demedim. Her tecrübenin bize bir şey öğrettiğini düşünüyorum. Bu yüzden de çok pişman olmamaya çalışıyorum açıkçası. Keşke dememeye çalışıyorum. Hatta şunu söyleyebilirim belki. Benim hayatımda keşke dediğim tek bir olay var. Bu da babamın ölümünden önce babamla istediği kadar uzunlukta telefonda konuşmamamız. Çünkü ben işte boşanmış bir anne babanın çocuğuydum. Yani ben çok ufakken boşanmıştı annem babam. Ve sonrasında hafta içlerinde annem de hafta sonlarında babam da kalıyordum. Ve hafta içi her gün babamla telefonda konuşuyorduk. Bu noktada şöyle düşünün, ben ergenim ve liseye gidiyorum. Yani her gün çok anlatacak bir şeyim yok. Çünkü robot gibi zaten ya, yani uyanıyorsun belli bir saatte, servise biniyorsun, okula gidiyorsun. İşte oturuyorsun, ders öğreniyorsun. Sonra serviste evine geliyorsun ve sonra uyuyorsun. Sonra tekrar aynı gün falan. Yani durum böyle olduğu için de açıkçası çok böyle konuşacak ve anlatacak bir şey bulamıyordum. Ve zaten telefonla konuşmaktan da çok hoşlanan bir insan değilim. Ve bir gün, bir çarşamba günü olması gerekiyor, telefonla konuşuyorduk ve babam o gün gerçekten ben daha uzun süre konuşmak istedi. Ben de dedim ki babaya, of yani tekrar konuşacağız zaten, yani hadi kapatalım falan. Ve o gün maalesef benim babamla telefonda konuştuğum son gündü. Çünkü babam bu telefon konuşmasından yarım saat sonra maalesef bir kalp krizi geçirerek 51 yaşına 5 gün kala vefat etti. Bunu söylüyorum çünkü bu benim hayatımdaki en büyük ve tek keşkeydi. Umarım tek kalır hayatımın sonuna kadar da. Keşke dememeye çalışıyorum. Keşke demeyeceğim bir hayat yaşamaya çalışıyorum bu olaydan sonra genel olarak. Keşke şunu yapsaydım, keşke şöyle yapsaydım değil. Denemeye, yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince istediğim şeyleri. Fırsatlar, ihtimaller izin verdikçe diyeyim. Ve bu olay bana şunu öğretti aslında. Bizim sanki yarınımızın garantisi varmış gibi yaşasak da yarınımızın garantisi yok. Şu an varız, yarın ne olacağını bilmiyoruz. Hepimiz bugün var olup yarın var olmayabiliriz. Ve eğer bize yarın bir şey olsa geriye dönüp baktığınızda, evet ben son 10 senedir sevmediğim bir iş yapıyordum. Gerçekten nefret ediyordum ya da ayaklarım geri geri gidiyordu. Ben bir şekilde bunu yaparak hayatımı, bu dünyadaki zamanımı geçirdim deyip bu diyardan göçmenize ben şahsen hiç ama hiç istemiyorum. Çünkü meslek dediğiniz şey sizin hayat kalitenizi arttırabilecek bir şey. Eğer anlamlı bulduğunuz, keyifli bulduğunuz bir şey yapıyorsanız, var olduğunuz bu süreyi çok daha keyifli bir hale getirebilecek bir araç aynı zamanda. Yani evet, geçiminizi sağladığınız da bir araç ama aynı zamanda gününüze anlam katan, gününüze keyif katan da bir araç olabilir. Ve bu bağlamda da hani hep yaşayacakmışız, hep var olacakmışız ve hep işte 30 sene, 40 sene, 50 sene sonra emekli olup hayatın tadını çıkaracakmışız gibi değil. Yarın ya da 3 gün sonra ya da 5 gün sonra ya da bir ay sonra ölebiliriz ve öldüğümüz noktada gerçekten evet ben kendi değerlerime uygun ve keyifli bir hayat yaşadım diyebileceğiniz şekilde bu diyardan göçmenizi isterim ben şahsen. Bunun için bir şeyler yapmak gerekiyorsa, meslek değiştirmek gerekiyorsa da bu anlamda size ilham olması için bu podcast'i yapmak istediğimi açıkçası söylemek istedim. Evet, biraz sert bir noktadan girdim olaya ama zaten meslek dediğiniz şey bence çok göz ardı edilebilecek ya da küçümsenebilecek bir şey değil. Çünkü hayatta olduğunuz zamanın aşağı yukarı yarısını, yani günlük olarak 16 saat ayakta ve bilinçlisiniz diyecek olsak, bunun yarısını siz mesleğinizi icra ederek geçiriyorsunuz ve bunu hayatınızın çok uzun bir süresi için yapıyorsunuz diyecek olsak, bu gerçekten sevilmeden yapılabilecek bir şey değil diye düşünüyorum açıkçası. Daha iyi bir yol varsa sizin için onu bulmanız konusunda size ilham olmasını istiyorum bu podcast'ın. Toparlayacak olursak standart kapanış sorularıyla bu bölümü noktalamak istedim. İlk sorudan başlayacak olursak, benim için başarının tanımı nedir? Kendimi başarılı buluyor muyum? Bu soruyu aslında kişinin kendine sorması ve kendi kendine cevaplaması birazcık acayip olsa da bence başarının tanımı insanın kendini mutlu, huzurlu, iyi hissettiği bir noktada bulmasıdır. Eğer bunu diyebiliyorsanız bence başarılısınızdır. Başarı günümüz dünyasında maalesef çok materyal ve metrik yerlerden ölçülüyor. Ama ben bunu çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bu materyal şeylere sahip olup aynı zamanda gerçekten tırnak içinde dış dünyaya göre çok başarılı olsa da iç dünyasında çok mutsuz olan çok fazla insan gördüm bugüne kadar. Bu materyalistik dünyanın başarı tanımından biraz kendimize sıyırmanın iyi olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Bu sorunun bir diğer kısmı da kendimi başarılı buluyor muyum? Evet, kendimi başarılı buluyorum. Özellikle de işim konusunda. Çünkü demin bahsettiğim üzere kendimi mutlu, huzurlu, iyi hissediyorum bu alanda. Ve bu iç huzuruna sahibim aslında. Hatta İngilizce'de content diye bir kelime var. Türkçe'ye tam çevrilmiyor ama demin söylediğim birkaç kelimenin birleşimi anlamına geliyor. Mutlu, huzurlu, iyi oluş hali gibi tabir edebilirim. Ben bu şekilde hissettiğimde kendimi başarılı hissediyorum genel olarak ve çok şükür ki mesleğimi icra ederken de genel olarak bu şekilde hissediyorum. Evet, bunu söylemek biraz garip olsa da tüm bu sebeplerden dolayı kendimi başarılı buluyorum. Bir diğer soru, herkes sevdiği işi mi yapmalı? Bence evet ama içinde yaşadığımız dünyanın da öyle olsaydı dönmeyeceğini, ciddi aksaklıklara uğrayacağını da görebiliyorum. Fakat benim annem babam sevdiğin işi yap ve başarı gelir zaten felsefesiyle beni büyüttükleri için ve kendileri de çok sevdikleri işler yaptıkları için ben başka bir türlüsünün çok mümkün olduğunu düşünerek ya da bilerek büyümedim açıkçası. Ama yetişkinlik noktasına geldiğimde şunu görebiliyorum. Ya herkes sevdiği işi yapsın ya da yaptığı işte sevdiği bir nokta bulsun. Bu bence en mantıklısı, en realistiği olabilir diye düşünüyorum verebileceğim cevapların. Ve son soru, meslek değiştirmek isteyenlere önerilerim neler olur? İlk olarak şuradan başlayabilirim. Meslek dediğiniz şey böyle kocaman kocaman isimler gibi görülebiliyor bazen. Kocaman kocaman etiketler olarak görülebiliyor bazen. İşte avukat olmak, doktor olmak, işte ne bileyim mimar mühendis olmak gibi. Hani vardır ya o şanlı meslekler ülkemizde. Fakat o mesleğin icra edilmesi noktasında ne gibi getirileri götürüleri var? Genelde insanlar pek bunu görmüyor ya da düşünmüyor. O yüzden de bence meslek değiştirmek istiyorsanız değiştirmek istediğiniz mesleği hali hazırda icra eden insanlarla konuşmak iyi bir fikir olabilir derim. Onun dışında çok ani karar vermemenizi ve olabiliyorsa eğer maddi olarak kendinizi bir miktar güvenceye almanızı tavsiye ederim. Çünkü hayatın bazı gerçeklikleri var. Para olmadan bu dünya dönmüyor. Para olmadan evinizin kirasını ödeyemediğiniz için çok sağlıklı bir karar veremeyebilirsiniz sokakta yaşarken meslek konusunda. Şaka bir yana bu sebeple aslında maddi olarak kendinizi bir miktar güvenceye almak, ne yapmak istediğinizi daha sağlıklı bir şekilde görebilmenize, karar verebilmenize yardımcı olabilir. Maddi kaygıları birazcık daha en azından denklemden çıkararak. Bunun dışında da son olarak söylemek istediğim şey şu. Meslek ya da sizin için doğru meslek kendinizi ne kadar tanıdığınızla da bence doğru orantılı olarak daha kolay bulunabilecek bir şey. Eğer bu gibi bir yola adım atmak istiyorsanız bir miktar psikolojik destek almak, bir miktar terapi almak iyi olabilir. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Herkese göre bir meslek var ve her mesleğe göre de bir kişi var. Ama o match'in yani o eşleşmenin doğru olması gerekiyor bence insanın kendini iyi hissedebilmesi için. Bunu yapabilmek için de kişinin kendini biraz daha belki detaylı olarak tanıması yararlı olabilir. Tüm bu sebeplerden eğer böyle bir adım atmayı düşünüyorsanız bir süre psikolojik destek almayı düşünmek yararlı olabilir. Tabii ki psikolojik destek almanın bir maddi gerekliliği var. Ama zaten meslek değiştirecekseniz zaten ciddi bir maddi yatırım yapacaksınız bu alana. Bunun bir kısmını psikolojik destek alıp kendinize ve kendinizi daha iyi tanımaya yatırmak iyi olabilir diye düşünüyorum. Ve bu soruyla birlikte birinci bölümün sonuna geldik. Umarım benim hikayemden size ilham verebilecek birkaç nokta duymuşsunuzdur, dinlemişsinizdir. İkinci ve üçüncü bölümde üniversiteden en yakın iki arkadaşım olan Kardelen ve Sima'nın hikayeleriyle devam edeceğiz. Ben özellikle bu hikayeleri peş peşe duymanızın iyi gelebileceğini düşündüm. Çünkü biz üçümüz de Boğaziçi'nde kimya okuduk ve üçümüz de şu anda farklı üç meslek yapıyoruz. Ve aslında ne kadar farklı yollara gidebileceğimizi, bu meslek dediğimiz yolculuğun ne kadar ucunun açık olabildiğini de görmek adına bu üç hikayenin peş peşe dinlenmesinin iyi olabileceğini düşünüyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.